Aramızın yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölüm Aslı Şafak konuğum. Aslı'nın programa yani aramızda konuk olmasını her zaman çok istiyordum. Ama Aslı'dan maksimumda ne kadar faydalanabileceğimi düşünüyordum. Yani öyle bir konu seçmeliydim ki Aslı'nın deneyimlerinden, Aslı'nın komikliğinden, Aslı'nın inanılmaz sohbetinden yararlanabileyim. İşte bugün o gün. Arkadaşlar bugün narsist erkekleri konuşuyoruz. Aslı hoş geldin.
Hoş bulduk Fundacığım.
Ben şimdi sana daha önce konuk oldum, programa konuk oldum. Ama bir türlü tabii programın belirli bir süresi var. İstediğimiz kadar sohbet edemiyoruz. O kadar mutluyum ki programa geldiğin için. Ve çok heyecanlıyım. Bizi anlatacakların için çok heyecanlıyım. Seni dinleyeceğim için çok heyecanlıyım. Hem de aramızda da bir Aslı Şafak bölümü olacak. Aslı sabah konuştuğumuzda Narsistler Teşhis kitabını bir kez daha koyduğumda Aslı'nın söyleyecek çok şey olduğunu anladım. Aslı, nereden başlamak istersin?
Ya ben bir ekonomist olduğum için her şeyden önce ve gazeteci olduğum için ben maliyet hesabından başlarım Fundacığım. Çünkü neden biliyor musun? Abi bu iş maliyeti kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Bana bununla gel.
Kurtarmıyor değil mi?
Herkes önüne bunu koysun. Yani Narsistle Ateşkes kitabını sen işte gösterince Instagram'da ben onun üzerine. Yani ateşkes yapmaya değer mi? Değmez mi?
Hayır.
Çekmeye değer mi? Değmez mi? Herkes önce bir maliyetini kurtarsın. Ben neye benzetiyorum? Ve ben bunu söyledim karşımdaki narsiste. Seninle birlikte olmak bir kilo keçi boynuzu yemek gibi bir şey. Bir kiloyu yiyorum, bir gram tad alıyorum. Maliyeti kurtarmıyorsun dedim.
Müthiş. Ama peki en baştan başlıyorum. Şimdi bu kişiyle 2 sene süren bir beraberlik. Ya 2 sene boyunca keçi boynuzu yenir mi Aslı?
Ya yenmez tabii ki ben bunu kişisel de karşı tarafa asla bir şey söyleyemem. Aslında ben kendimi fark ettim Fundacığım karşımdakini değil bak o hani o ilişki özelinde konuşmaktan ziyade daha önce de hayatıma benzer insanlar girmiş olabilir çok fazla değil ama insan kendindeki yara ne ise onu harekete geçirecek kişiyle birlikte oluyor ve bunu gördüğü anda aslında çözülme başlıyor. Ben bunu yaşadım. Bunu
Evet.
bir narsistle yaşadım. Bu arada şükürler olsun ki ona biz onunla bir yemek yerken kendisi söyledi. Doktorun ona narsist teşhisi koyduğunu, bir psikiyatristin koyduğunu söyledi. Ben o zaman aymadım. Çünkü o kadar aşığız birbirimize, çok mutlu olduğumuzu düşünüyoruz. Ruh eşiyiz, 1000 yıllık sevgiliyiz, önceki hayatlarımızdan tanıyoruz. Bu arada her narsist benzer şeyler söyler. Sevgili kadınlar, buna inandığın için başta onu sonra kendine güvenini, öz değerini, öz yönetim becerini ilişkiyle ilgili kaybetmeye başlayıp kendin olmaktan uzaklaştıkça sorguluyorsun aslında. Başta böyle bir derdin olmuyor ki.
Peki en başa gidelim mi? Şimdi
Olur.
sen bununla nerede tanıştın? Bir narsisti nerede tanırız ve nasıl tanırız? Bunun narsist olduğunu nasıl anlarız?
Ya ben bir iş ortamında tanıştım. Ben hiç anlamadım çünkü narsisti anlamak en başta çok kolay değil. Çünkü onlar kendilerine olmaları gerektiği insan. Bu arada adam diyeceğim çünkü dünya üzerinde narsistlerin %80'i erkek.
Evet.
Ve bu %80 içinde de %63 babadan oğula geçiyor. Yani bunu bir kere
Hmm.
kenara koyalım. Zaten o erkeğin çoğunlukla kadın da var tabii ama çoğunlukla erkeğin çocukluğunda ya çok şımartılmış ve kuralsız büyütülmüş olması buna yol açıyor ya da hayatının kritik bir döneminde anne sevgisinden ve ilgisinden kendi algısı doğrultusunda mahrum kalmış olması buna yol açıyor. Bu ikisi önemli faktörler. Dolayısıyla bir narsisti nereden tanırız? Şimdi ne söylersem söyleyeyim ben baştan sevgili kadınlara şunu söyleyeyim. Ben bir psikiyatrist ya da psikolog değilim. Sadece bir ilişki içinde bana ne oluyor, ben ne yaşıyorumu araştırmaya başlayıp 1 yıl boyunca bu konuya çalışmış biriyim. Oturup ciddi ciddi dünya literatürünü taramış biriyim. Dolayısıyla da hani ahkam kesebiliyorum ve kendi yaşadıklarımın. Onu baştan söyleyeyim yanlışlarım olabilir. Ama nasıl tanırız? Çok farklılar. Şu anda literatüre girmiş 8 farklı narsist çeşidi var Fundacığım. Tanıyamayabiliriz.
İnanılmaz.
Kimi grandoyuz dediğimiz o kendini gösteren, şaşalı işte ben buradayım diyen narsistler var. Onlar da ilk bakışta tanınıyor. Onları herkes tanıyor. Ama bir de mesela cohort dediğimiz saklı narsist, örtülü narsist var. Bizim memlekette bence yeni son 2 yılda bulunan bir narsizm türü var. O da kurban bilinci üzerinden yürüyen narsist. Onlar daha fazla biliyor musun? Hani şey daha böyle bütün dertler onları bulur. Bütün
Evet.
sorunlar onları bulur. Zaten onlar sevilmemiştir çocukluklarında. İşleri kötü gider. Herkes onlara haksızlık yapar. Etrafa baksana ne kadar çoklar. Bence bizim memlekette en yoğunu bunlar. Kurban bilincindeki narsistler. Bu da ayrı bir kategori. Ama benim yaşadığım covert narsisti, yani saklı örtülü narsisti. Onlar aslında
Bilmiyoruz.
ilk başta grandiyoz, yani şaşalı narsist olurlar. Fakat bir iflas yaşar, bir travma yaşar. Sonra bunun böyle yürümeyeceğini şey yaparak daha mütevazı görünür. Şiire, edebiyata meraklıdır, sanata meraklıdır, sinemaya meraklıdır, sergi gezmeyi sever, güzel yemek yemeyi, dünyayı dolaşmayı sever. Sen bunlara vurulmaya başlarsın. Senin vizyonunu ve ufkunu açacak bir adam olduğunu düşünmeye başlarsın. Çünkü çok güzel şiirler, edebiyat seni yönlendirir, güzel fotoğrafçılarla tanışırsın. Bla bla bla bla, zenginleştirir yani başta. Buna vurulmaya başlarsın. Bunlar daha covert narsist, örtülü narsistlerde oluyor. Mesela grandiyoz o gösterenlerde böyle bir şey yok. Sığlıkları çok belli olur. 3 güne anlarsın. Öbüründe tuzak büyüktür. Onlar böyle kurban bilinci de yüksektir o gizli olanların. Zaten bir narsist size, en önemli şeyi, tüyoyu söylüyorum şimdi. Bir narsist size ilişkiye başladığınız ilk bir haftasında çocukluğundaki travmaları anlatmaya başlıyorsa bir durun düşünün. Bir durun düşünün. Sizden anlayış bekliyordur, annesi olmanızı bekliyordur. Ben şimdi bu saatten sonra haklıyım yapacaklarıma bak. Benim geçmişimde travmalar var, sen de beni idare edeceksini bekliyordur.
İnanılmaz, evet.
Çok kolay başkalarını küçümserler. Yani onun hizmetçisi çok gerizekalı olabilir. Servis elemanı çok salak olabilir. Eskiden dostu çok iğrenç olabilir. Mesela çok rahat böyle cümleler kurabilirler, sıfatlar kurabilirler. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Anladım. O kurban olduğunu bir şekilde anlatmaya çalışıyorsa biraz şüphelenin diyorsun.
Bence öyle, bence öyle yani gizliler için. Ya diğerleri zaten aleni gösteriyor yani. Onu da bir zahmet biraz ayık olun da anlayın yani. Zeka denen bir şey var hani. Ya onu da biz koymayacağız beynin içine. Biraz anlayın yani. Ya bir de herkes kendini dünyada tek zannetmeye meyilli ya. Onun ona işte şiirler okuması, güzel sözler söylemesi falan çok etkileyebiliyor. Bir narsist ilk 2-3 ay sevgilisini çok dikkatli dinler. Gözlerini açar açar bütün konsantrasyonu sizdeymiş gibi dinler. Zannetmeyin ki siz çok özelsiniz ve sizin anlattığınız her şeye çok meraklı olduğu için dinliyor. Hayır, onlar data kolektördür. Yani data toplayıcıdır. Veri toplarlar sizinle ilgili. İleriki aylarda sizi nasıl manipüle edeceklerini çok iyi bilirler çünkü.
Of, çok
Evet,
doğru
evet,
biliyor
evet.
musun?
Evet, öyledir. Kesin bunlara dikkat edin. Yani
Peki.
etkilenmeniz çok kolay olacak. Çünkü etkileyicidirler. Yani böyle bir şeyleri vardır, büyüleri vardır. Ama ne olur bunlara dikkat edin.
Peki nerede sen olaya uyandın? Tamam, en başta aşktan gözün hiçbir şey görmüyordu. Böyle bir tanı konulmuştu ona. Peki sen ne noktada? Ya bana ne oluyor? Bu adamda gerçekten bir şeyler var demeye başladım. Ne oldu da?
Birinci haftada şey falan dedi bana, işte eskilerle ilgili kötü cümleler kullandı. Yanındakilerle ilgili. Ben de ne olur dedim, böyle konuşma. Bunlar beni üzüyor dedim. Hani ben insanlarla ilgili bu tür sıfatları sevmiyorum. Hayatımızdan geliyorlar, geçiyorlar ama onları harcamamız gerekmiyor. Deyince bana böyle, hatta yanında çalışan böyle, sen servet düşmanısın falan diye döndü. Yok hayır dedim, ya alakası yok, sadece insan olmaya çalışıyorum. Sonra bunun üzerine beni terk etti. Yani dedi ki bu iş burada ve çok kabaca yaptı bunu. Bu iş bitti dedi. Ay, ben anlamadım çünkü yani o kadar bir gece evvel de bana beraber yaşayalım demiş biri. Dedim ne oluyor, neden dedim, ne yaptım ben anlayamadım. Yok dedi, ben dedi manipüle etmeye çok müsaitim. Benim dedi dalgalanmalarım var. Bir öyle bir böyle. Sen dedi çok iyi bir kadınsın. Ruhun çok temiz dedi. Seni üzmek istemem. O yüzden bunu biz yapmayalım dedi. Ben de tamam dedim. Ya çünkü ben 50 yaşındaydım. Funda dana kadar kadın olmuşsun artık. Başından 2 evlilik geçmiş. Birçok erkek
Evet ama
arkadaşın olmuş. Dünyayı dolaşmışsın yani, tanıyorsun biraz. Hani birazcık bildiğini düşünüyorsun. Tamam dedim, gerçekten çekildim. Üzüldüm ama çekildim. Sonra ertesi gün o beni tekrar aramaya, hiçbir şey olmamış gibi, ama ben aynı şeyi yapmadım. Ve birkaç ay hakikaten çok uzak durdum, 2-3 ay kadar. Sonra o kadar inandırdı ki beni, çok pişman olduğuna, çok üzüldüğüne bu yaptığını. Ha bir daha böyle bir şey asla yapmadı, evet doğruya doğru. O noktada ben de aşık olmaya başladım. O da o aşkı kanıtlamaya başladı gibi gibi derken. Fakat sonra kendi hayatıyla ilgili bir takım şeyler geldi. Olumsuz gelişmeler. Ya yani onun kendi işsel özelinde falan filan. Ondan sonra onlarla beraber daha içine kapandı. Benle alakalı değil. Bana karşı hiç kapanmadı. Ama yavaş yavaş dışarıdan soyutlanıyoruz. Kimseyle görüşmüyoruz. Sürekli evdeyiz. Asla hani şey yok. Böyle başkaları yok hayatımızda. Gibi gibi gibi ikimizden oluşan bir dünyayla hapsolmaya başladığımı yavaş yavaş hissettim. Önce onun kendi durumlarına verdim, anlayış göstermeye çalıştım. Fakat olmadı. Bir de şu çok önemli bir süreçtir, onu da söyleyeyim sevgili dinleyenlere. Narsistlerin süreçleri 4 aylıktır. Dikkat edin ilişkinize. 4 ay beraber olur, 4 ay sonra ayrılabilirler. Ya da sizden ayrılmaya korkuyorsa, ki ben başta koyduğum tavırla benden ayrılmaya hep korktu. Sizden ayrılmaya korkuyorsa 4 ayda bir büyük kavga çıkarıp bir küslük yaratabilir. Bunlara dikkat etsinler. Süreçler 4 aylıktır. Bu yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış bir doğru. Amerikalı bir kaynaktan. Bu oldu mesela bir süre sonra, ama ben hep haksızım. Her olayda ben haksızım.
Tabii ki.
Ha, tabii. Hiç manipüle etmedim, biliyor musun? Çok temiz davranmaya kendime söz vermiştim. En böyle gerçekten kendimi çok kontrol ettiğim bir şeydi. Öfkelendiğim zamanlar oldu. Kavga edip öfkelendiğim en fazla buydu. Öfkemi kontrol etmedim. Ama bu da yani büyük kaba sözler falan değil. Hani söyledim ya da çektim gittim. Hani bu. Hiçbir zaman yüz göz olmadım ya da utanacağım bir şey yapmadım o anlamda. Ama bir süre sonra yönetemediğini size anladıkça, bu sefer sizi suçlayarak alttan manipülasyon başlıyor. Topladığı verilerle manipüle etmeye başlıyor. Ve sonra bir barışık, on and off, yani hani çok barışık, çok ayrıyken de çok aşık ve şey, yani böyle hani hiç ayrılmak istemiyor, şarkılar, şunlar bunlar. Beraberken de öyle falan, ama bir tarafıyla Doktor Jekyll ve Mr. Hyde. O ünlü romandaki, yani bir tarafıyla çok iyi, çok yüksek, çok sevgi dolu, çok anlayışlı, çok empati yeteneği güçlü ve çok düşünceli. Bir anda buz gibi, Mr. Hyde gibi başka bir şeye dönüyor. Yani ve huzura karşılar. Yani huzurlu olmak, mutlu olmak, neşeli olmak, eğlenmek. En eğlendiğimiz, en mutlu olduğumuz yerlerde mesela bir şekilde bir şeyini dürtüp canını yakmak. Ve canını yakarak ortaya böyle negatif bir şey çıkarmanın derdinde oluyorlar genelde. Yani mesela ben 50 yaşındaydım. Çok hani böyle ne bileyim işte çok şıkım o an. Kendimi çok güzel hissediyorum. Onu algılıyor. Bir de çok zeki olurlar. Ondan sonra ve şey mesela o sırada böyle kahvaltı hazırlıyorum. Bir anda ay bu ne böyle o arada böyle hakikaten çok şık ve seksiyim. Ay bu ne böyle yüksek bel giymişsin. Ben senin genç kızlar gibi giyinmeni istiyorum. Bu ne böyle yaşlı yaşlı. Mesela pat diye bunu söyler en mutlu olduğun anda. Ben o anda bilmiyordum bir narsisti idare etmeyi. Yani aslında söylenen şu, dönüp ben ne demek ya bu genç kızlar gibi, sen ne saçmalıyorsun diye höykürdüm mesela. Aslında yapılması gereken gidip karşısına pardon, gel şunu bir şey yapalım, net anlayalım. Şu anda sen benim genç kızlar gibi olmamı istiyorsun. Ama ben 50 yaşındayım, böyle bir gerçek var. Olmadığın bir şeyi benden talep ediyorsun. Bir karar vermen gerekiyor. İstersen ben çekileyim hayatından. Çok net, çok sakin, çok yumuşak bunu dile getirmek gerekiyor Funda. Boyun eğmemek gerekiyor manipülasyonlara. Ama ben kendi çocukluğumdaki travmalarımdan, kendi değersizlik hislerimden, onun tarafından onaylanmak için canhıraş çabalamamdan dolayı bir süreliğine bu tuzağa düştüm Funda. Çok
Düşersin, herkes
üzüldüm.
düşüyor.
Çok üzüldüm, çok kırıldım. Bak öyle zamanlarım oldu. Kendimden, bedenimden çok tiksindiğim, kendimi çok yetersiz, çok çirkin bulduğum zamanlar yaşadım. Buna düştükçe daha çok manipüle ediyorlar.
Ama diğer yandan da buna düşmeme ihtimalimiz olmuyor. Çünkü gerçekten çocukluğundan itibaren travması olmayan insan yok. Ve bunlar da o avcı gibiler zaten. Yani atıyorum ben sana konuk olduğumda, evde onu izlediğimde sana söylemiştim ya. Ben eski flörtümle izliyordum. O zaman da tekrar hani tekrar barışmıştık. Ve program açılır açılmaz. İkinci dakika bana ne söyledi biliyor musun?
Ne dedi?
Göbeğim varmış gibi çıkmış.
Ha işte tamam, çok çok haydi hoş geldin.
Ama kendi kolundaki boğumlara bakmıyor hani bunu
Tabii.
söylerken. Boğum boğum olmuş artık kollar. Ya ben senin göbeğine bakıyorum, boğumlarına bakıyorum. Sen neden bahsediyorsun varmış gibi çıkmış göbeğim. O yüzden onları yemiyorsun. Yeterince kendini sevdiğinde onun lafları sana geçmiyor.
Peki
Arada bir
sen
şey
ne
oluyor
cevap
böyle.
verdin Funda o esnada?
O kadar PMS'tim ki dedim. O kadar yani sadece. Ama eskiden olsa beni o etkiler biliyor musun? Ertesi gün alt karın egzersizleri falan bakardı. Ama sonuç olarak ben kendi vücudumun farkındayım. Kaç kilo olduğumun farkındayım. Zaten olabileceğimin en iyisi olduğumun farkındayım. Fakat bu yeni geldi. Senin programda da konuştuğumuz gibi yeni yüklendi bunlar. Çok uzun zaman aslında bunlara boyun eğiyorsun, kendinden nefret ediyorsun. Bir tane ilişkimde mesela kendileri bu arada pek de güzel ve tercih edilen tipler olmazlar. Ve bir tane çok eski bir ilişkim yüzünden ayaklarımdan hala nefret ediyorum, biliyor musun? Bak,
Hayır.
onunla tanışana kadar ayaklarımla alakalı hiçbir problemim yoktu. Ama beni ayaklarımın çirkin olduğuna inandırdı. Ve şu anda aslında bir problem yaşamama rağmen içten içe bir şey o kadar yerleştirmiş ki onu en derine. Yok ya, ayaklarım da çirkin şimdi, çirkinliğin de farkına varalım falan diyorum.
Yani bak, sen 30'larının başında benim tanıdığım en güzel kadınlardan birisin. Birebir de görme şansına ulaştım. Bir de bunu 50'lerinde bir kadın için düşünsene Funda.
Buna
Yani
inanamıyorum.
dönemiyorsun aslında. Ben 30'larıma dönemiyorum ki, ben oradayım, o kadarım. Belki benim göbeğim senden daha sarkık, popom daha sarkık, değil mi? Daha yumuşağım, muhallebi gibiyim. Bir de bunu mesela bu kadar haince söylemek var. Bu kadar içini çıkararak söylemek var. Yani bu da çok acıtabiliyor aslında. Çünkü elinden gitmiş bir şeyler sana orada söyleniyor.
Kesinlikle öyle. Ama onu özellikle seçmiş zaten, hani seni oradan vurmayı seçmiş. Çünkü yakalamış senin yaşla alakalı, işte bilmiyorum, belki gençlikle alakalı bir cümlen olmuştur zamanında. Onu not almış o.
Evet, işte en kötüsü aslında ne biliyor musun? Bir narsistle yaşamanın. Kendin olamamak. Bir süre sonra kendin olamamaya başlıyorsun. Bak, ne güzel söyledin. Bir cümlen olmuştur, bir şeyin olmuştur. Ben de bunlarla yüzleştim. Sonra ne oluyor biliyor musun? Çok mesela sana bunu burada, bak, bütün herkes, bu dinleyenlere diyorum ki oraya dönemezsin ki 50'lerinde, ne kadar acı bu diyorum. Ama ben karşımdaki narsist sevgiliye bu kadar samimi bir açıklamada bulunmamaya başlıyorsun. O zaman ne oluyor? Dünyaya maskeni çıkarıyorsun ama ona maskeni takmaya başlıyorsun. Bu bir
Kesinlikle.
ilişki mi? İşte maliyet dediğim şey bu. Ben kendim gibi olmak kadar değerli bir şey hayatta görmüyorum. Bu büyük bir maliyet benim için, kendin olmayı kenara koymak. O yüzden bu maliyete katlanmamaya karar veriyorsun.
Peki ne noktada benim bu adamdan kurtulmam lazım dedim. Çünkü bana mesela bir narsist hep şey hissettiriyor. Bu bir şeytan. Şeytan. Ya bu bir insan kılığına girmiş şeytan gibi geliyor ve benim ondan nasıl kurtulmam gerektiğini düşünmeye başlıyorum ve her şekilde de kurtuluyorum. İnsan o hataya bir kez düşüyor çünkü. Yani bu uzun vadede beni hayattan nefret ettirecek bir noktaya getirecek. Kendimden, bedenimden, ne bileyim, işimden, gücümden, kazandığım paradan, yani her şeyden nefret ettiriyorlar bunlar bir noktada. Sen nerede, bir dakika dedin yani. Yani bu kaçıncı dört aya denk geldi?
Şimdi mesela şöyle oldu. Bir tanesinde çok çok çok ciddi bir alarmın çaldığı, onu söyleyeyim. Çok ciddiydi bence orası. Ben iki evlilik geçirdim. Ve iki kocam da çok değerli, çok dünya iyisi. Yani bana iyi olmayı öğreten iki değerli insandı. Çok şey öğrendim onlardan. Hiçbir tek gün kimseye haklarında tek kelime, kötü bir sıfat kullanmadım yani. Ve çok severim. Tabii ki ona da, hele de bir sevgiliye. Ben kocalarımı ya da eski sevgililerimi gömecek insan olmamak gerekiyor. Ama o sürekli gömüyordu, sürekli sürekli sürekli. Ve ben hiçbir zaman, her zaman çok değerli o. Bir gün bana bir kavga esnasında şöyle bir şey söyledi Funda. O gün çok ciddi alarm bende çaldı. Sen dedi, böyle dedi, senin geçmişindeki, hayatındaki, şu anda insanlarla ilgili hep güzel şeyler söylüyorsun. Çok dedi, böyle dedi, yüce bir insan olduğunu mu düşünüyorsun bunu yaparak? Ben neden sana dedi onların kötü taraflarını söylüyorum dedi, eski eşimin, eski sevgililerimin, onlar gibi bana davranma diye söylüyorum dedi. O gün dedim ki, aa, bir dakika. Sen benim öz benliğimle ilgili çok ciddi bir yanılgı içindesin. Çünkü ben aslıyım. Onlar gibi davranabilirim. Ben ne bileyim onlar sana nasıl davrandı. Ben onlara göre kendimi yeniden formatlayacak biri değilim senin karşında. Onlar gibi yapabilirim, başka türlü davranabilirim. Ben neysem öyle davranıyorum. Orada hep bana ilişkinin başında şey derdi. Beraber dönüşmeliyiz. Beraber dönüşmeliyiz. Orada onun hiç dönüşmekle ilgili bir niyetinin olmadığı, sadece ve sadece beni değiştirip zaptırapt altına almak istediğini fark ettim net bir şekilde. O gün çanlar çaldı. Tabii o gün hemen aksiyon almadım ama ilişkinin birinci, 1,5. yılında ki bir kavgadan sonra artık ilişkiyi ben bıraktım. Bıraktım yani, aramıyor. Hani o beni arıyordu bir şeyler. Cevap yani öylesine veriyordum. Ve bayağı uzun bir süre onunla görüşmemeyi tercih ettim. Sonra görüştüğümüzde o, hani o böyle ortalığa yaymayan adam, böyle Allah Allah aşk gösterileri falan filan. Sonra asla reddede, yani baktım ki Yani bambaşka. Tabii ben bu arada ama dersime çalışıyorum. Bütün kaynakları okuyorum. Her şeyi bilerek gittiğiniz zaman karşınızdaki sizin bir zamanlar aşık olduğunuz erkek değil de aslında bir hasta ve o
Kesinlikle.
ayrılık sürecinde çalıştığınız kriterler ve dosyalara davranışlarını koyduğunuz bir semptom olmaya başlıyor yani
Kesinlikle
başlamış.
öyle. Kesinlikle
Semptomlar
öyle.
listesi. Öyle baktığınız zaman işte duygunuzu kurtarabiliyorsunuz ve baktım dedim ki yok Aslı dedim. Ya bu arada Fundacığım bir şey de burada itiraf edeceğim. Barış Muslu nöroformat çalışması yapıyor. Ben ona katıldım. EFT tekniği olarak da illa Barış Muslu'ya gitmeleri gerekmiyor. Oradan çocukluk travmalarımın onarılması, yepyeni bir Aslı yaşam. Hani sen bir gün story atmıştın ya ben bu kadını nerede görsem çok eğleniyor diye. Ben
Evet.
o kadını yarattım Funda biliyor musun? O kadın öyle bir kadın değildi. Dünya ile ilgili çok dertleri tasaları olan, kendini aşamamış bir kadındı. Onu ben yarattım ve bu EFT ile nöroformatın çok etkisi oldu. Yani buradan herkese öneriyorum bu arada. Bir şekilde buna bakabilirler, araştırabilirler.
Ne zaman
Tunca,
yaptırdın bunu?
geçen Mayıs'ta başladım Funda, bir yıl önce.
Aslında sen
Ve
hep çok komiktin. Bununla alakası yok bu
yok ama
eğlenceli halinin.
kendi olmanın değerini fark ederek ortaya çıkarma süreci başka bir şey. Yani komik olabilirim ama kendindeki nasıl diyeyim sana kıstasların, korkularını yok ettiğin zaman her şeyinle kendin gibisin. Hiçbir şeyde rol
Evet.
yapmıyorsun. O çok
Anladım
değerli bir
şimdi.
süreç.
Evet, anladım.
Bunu kazandım ve bu ne kadar sürdü? 6-7 ayda oldu yani. İş halli oldu. Ve bir baktım çocukluk travmalarım, yalnızlık korkum, ıssızlık korkum, onaylanmama korkum her şeye gidiyor. Gittiği zaman da karşınızdaki sadece böyle ay yazık falan diyeceğiniz biri oluyor yani.
Kesinlikle.
Sonrasında hiç umursamadım yani hiç yani yok oldum. Yok oldum. Ben yok olmanın çok değerli bir şey olduğunu düşündüğüm için kendimi yok ettim.
Bir de bunların ortak özelliği şu. Mesela bir türlü ayrılamıyorsun. O bitti
Ha?
demeden
Ha?
bitemiyor.
Bitmiyor,
Bırakmıyor peşini.
bırakmıyor. Bırakmıyor.
Sen de sanıyorsun ki bana deli divane, bana nasıl aşık? Bak işte benden vazgeçemiyor. Yani bu arada bir ortaya çıkmaları, arada bir seni yoklamaları
Evet.
o kadar kendi için ki seninle hiçbir alakası yok. Ben hala ilgi görüyor muyum? Ben hala talep, hala kandırabiliyor muyum bunu?
Evet.
Onu yokluyor.
Evet. Evet, düşmeyeceğiz. Gerçekten düşmeyeceğiz. Yani o hani gözün ve algının açık olması halini. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Karşı taraf beni hiç ilgilendirmiyor Funda. Benim en önemli öğretmenim oldu bu adam. Ona müteşekkirim. Çünkü bu kendimle ilgili defekleri görerek nereden yaralanıyorsam orayı tamir etmem gerektiğini fark ederek ilerledim. Ve beni yeni bir ben yaptı. Yani evet tamam çok önemli deneyimler yaşadım ve bunun üzerine hakikaten bu konuda çok şey okuyup dinledim ama bambaşka biri haline getirdi beni. O yüzden de çok müteşekkirim. Yani biraz böyle de bakmak gerekiyor. Hani kadınlar Simse'nin dediğin gibi o ilgi, o arama ay beni unutamıyor, bensiz olamıyor. Hani kendi kişiselleştirme hikayesi var ya. Ne bunu yapacağız ne de o sana genç kız gibi olmanı istiyorum. Şu haline bak yaşlı yaşlı dediğinde onu da kişiselleştirmeyeceğiz. Bu
Kesinlikle.
adamların hiçbir şeylerini kişiselleştirmeyeceğiz. Aslında benim söylemek istediğim şeyler narsistlerle ilgili olmaktan ziyade codependent ile yani ona bu kişiselleştirerek bağımlı hale gelmiş sevgilileri, eşleriyle ilgili. Çünkü narsist kadar codependent da var. Ve bu bir süre sonra yeni bir kişilik türüne dönüşüyor Funda. Ve bir narsistten ayrıldığınız zaman 2-3 yıllık bir tedavi süreci yani ya da terapi süreci gerektirebiliyor.
Evet.
Çok büyük zararlara yol açabiliyorlar. Yani biz burada onların ne olduğundan ziyade kendimizin onlarla beraber nereye evrildiğini de çok önemli bir şekilde gözlemlemeliyiz. Çünkü bizim onlara karşı, yani onların bize karşı bir sorumluluğu insani olmayabilir ama kendi benliğimize karşı bizim sorumluluğumuz var. Bunu taşımakla
Kesinlikle.
yükümlüyüz. Dolayısıyla kendimizi sürekli gözlemleyerek ilerlememiz gerekiyor. Çünkü bir süre sonra şu var. Narsistler akıl okuyorlar. Hayır, narsistler akıl okumuyorlar. Narsistler bir süre sonra faşizmle en çok morumu seviyor. Sen o kadar çok beynine bunu kakıyor ki sen bir süre sonra sadece mor giyer oluyorsun. Kalın dudak mı seviyor? Dudağını kalınlaştırıyorsun. Sarışın mı seviyor? Sarı oluyorsun. Narsistler senin üzerinde bunu yapıyor. Seni beğendiği şeye dönüştürmek. Ve bir süre sonra o kimseyle görüşmek istemiyor mu? O görüşmek istemiyor diye artık ikili program yapmaktan vazgeçip kimseyle görüşmemeyi seçiyorsun. Bu akıl okumak değil. Bu tamamen seni manipüle etmek.
Evet. Çok ciddi manipülasyon yetenekleri var. Tek başına düşünülemiyor zaten. Yavaş yavaş seni bir şeye ikna ediyor. Seni onun doğrusuna ikna ediyor. Ve bu konuda gerçekten ustalar. İstediğin tedaviyi al. Onunla hayatta kalamazsın. İlk önce onu bir üstünden atman gerekiyor o yüzden.
Evet.
Ondan sonra tedavi süreci başlıyor.
Bunu yaşayanlar varsa eğer aramızda dinleyenlerde. Bol bol okusunlar, dinlesinler. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi tabii ki herkesin çalışmaları çok değerli. Ama narsistler topyekün bir başlıkta değerlendirilebilecek kişilik ve davranış bozuklukları değil. Bir kere narsistle narsistik kişilik bozukluğunu ayırmamız gerekiyor. Narsist deyip geçiyoruz. Kendini beğenmiş, kibirli, ukala. Bunlar için bir narsist diyoruz. Her narsist hasta olmak durumunda değil.
Evet.
Narsistik kişilik bozukluğu başka bir şey. Gerçekten tanısı konmuş kişiler var ve çok fazlalar. Bunlar için bu konuştuklarımız. Yani evet. Kendini beğenen, bencil davranan değil. Genelde ben şimdi bazı Türk klinik psikologlara baktığımda çok değerli çalışmalar var ama kimileri de kişisel gelişimci gibi ne yazık ki yapıyorlar. Yani YouTube'da videoları, yazıları böyle manşet atıyor madde madde. Narsizmin 8 özelliği bıda bıda bıda. Böyle bir dünya yok. Bunlara lütfen önem vermeyelim, rica ediyorum. Çünkü çok önemli ve değerli bir konu bu. Hala üzerinde çok büyük araştırmaların yapıldığı. Bununla ilgili çok akademik çalışmalar var. İlla bakacaksak yanımızdakinin ne olduğunu böyle manşet üzerinden, madde üzerinden değil de biraz buraları araştırarak bakmakta fayda var. Çünkü bir narsist başka bir narsiste benzemeyebiliyor. Manşet olarak evet. Ona bakarsan şimdi Funda bencil olurlar. Ay kim bencil değil?
Evet.
Yani kim işte kendilerini çok kim beğenmiyor? Yani o kadar fazla ki o yüzden bu tür manşetlere lütfen önem vermeyelim. Gerçekten gerçek doktorların, araştırmacıların bu konudaki çalışmalarına bakalım derim ben.
Evet, psikoloji türünde çok fazla kitap var zaten. Bunlar da hem vaka örnekleriyle anlatıyorlar hem de bu ayrı ayrı bunların hepsini terapistler yazmış oluyor. Uzman psikologlar yazmış oluyor.
Evet.
Yabancı ve Türklerin de olduğu. Türklerde mesela Psikonet serisini seviyor musun? Ben çok seviyorum. Ama yabancılarda da özellikle bazı yayın evleri çok güzel kitaplar, çok güzel çeviriler çıkarabiliyor. Ben onları sık sık öneriyorum zaten ama sana katılıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Sosyal medyada maalesef her şeyi böyle madde madde anlattığında çok ilgi görüyor. Yani insanlar o konuyu uzun uzadıya dinlemek veya okumak istemiyor. Böyle bir tembellik var maalesef herkeste. O yüzden de hani tam hızlı hızlı anlat geç gibi bir şey oluyor. O içerikler inanılmaz ilgi görüyor.
Yani ama şu da var. Yani tamam bunlara bakıyorsun ve yanındakinin narsist olduğuna karar veriyorsun. Okey. Ama yani şimdi onun o davranışları senin nerene yaralıyor? Sende de demek ki bir araz var ki tıpkı kendimde bulduğum gibi. Sende bir araz var ki onun o cümlesi seni yaralıyor. Bak seni niye artık yaralamıyor? Sen orayı kapatmışsın o deliği Funda. Beni niye hala yaralıyor? Demek ki benim orası açık. Şimdi bunlara da bakmak gerekiyor. Yani topyekün suçu attım karşıya oldu bitti hasta. Hayır ben niye bu adamı seçtim? Niye ben bu adamla görüp de görmeme rağmen birinci haftada bana yaptığını tekrar niye döndüm? Ya bir kere bir narsist tıpkı Dr. Jekyll'la Mr. Hyde gibi kapı paspasıyla kapı önü paspasıyla psikopat arasında gider gelir. Yani sen onu tekrar bağışlayıp kabul edene kadar kapına paspas olur. Geldikten sonra bunun acısını senden çıkarır. Ama bir ay sonra ama üç ay sonra. Öyle ya da böyle çıkarır. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor.
Ya psikoloji çok acayip bir şey biliyor musun? Yani sanıyoruz ki herkes biricik ama bu hastalıkların bütün özellikleri birebir yani sanki hepimiz aynı kişiden bahsediyormuşuz gibi. Birebir aynı, kurdukları cümleler aynı, kullandıkları kalıplar aynı, yaklaşma yolu aynı, işte seni dönüştürdüğü kişi bile aynı. Yani o yüzden benim ilişkim farklı, bu adam eskiden bunları yaşamış ama o öyle biri değil, lütfen demeyin. Bunlar şüphelenin ya. Bunlar siz kendi halinize aynaya bakıp sizin mutsuz olduğunuz bir şey varsa her zaman söylerim. Samantha Jones ilişki testi her zaman işe yarar. Biliyor musun aslında o sahneyi?
Hayır neydi o? Bir hatırlatsana belki biliyorum.
Kızlar masada oturuyorlar. Diyor ki bir ilişkiyi test etmek çok kolay diyor Samantha Jones. Böyle misin? Gülümseyerek havaya bakıyor. Yoksa böyle misin? Suratını asıyor aşağı doğru. Bu kadar net. Suratınız asık mı geziyorsunuz? Mutsuz musunuz? Aynaya baktığınızda gözleriniz parlamıyor mu? Tamam, o ilişki size zarar veriyor.
Ben de bir şey daha ekleyebilir miyim buna izninle?
Tabii.
Bir narsistle beraber olduğunda ilk 3-4 ay seni havalara uçurur. Onun muhteşem bir erkek olduğuna inandırır ve senin çok mutlu olduğunu görürsün. Sonra başka türlü bir adam, içinden böyle daha karanlık, daha suskun, daha başka türlü bir adam çıkar. Ve sen
Evet.
belki de aklın eğer göremiyorsa bunu, yıllarını o 3-4 ay, en baştaki
Evet.
3-4 aylık adamı geri getirebileceğin umuduyla geçirirsin bu adamla.
Kesinlikle.
Böyle
Birebir.
bir gerçeklik yok. O adam öldü arkadaşlar. Öyle bir adam hiç yoktu. Bir daha da
Evet.
geri gelmeyecek. Ancak siz şöyle geri gelir. Siz onu terk edersiniz. 1 yıl 2 yıl terk edersiniz. Sonra size sürünerek gelir. Yine 3 ay öyle davranır ama yine öbür türlü döner. Asla değişmeyecek. Benim yaşadığımda benimki ne olduğunu biliyordu. Doktor teşhisi vardı. Doktor koymuş teşhisi. Ve kendini düzeltmek için çabalayan bir adamdı. Bakın buna rağmen çok sevmeme, hala sevmeme rağmen git. Yani hala çok severim çünkü çok iyi bir insandır. Kalbi, vicdanı çok değerlidir. Ama buna rağmen git. Niye ben 52 yaşına gelmiş bir kadın olarak çok içinde aslında çok mutlu zamanlar geçirdiğim, iyiliğine, aşkına güvendiğim bir adamı buna rağmen bırakmak zorunda kalıyorum? İşte o kadar tehlikeli bir şey ki bu.
Zehirli bir ilişkiydi.
Toksik işte, zehirli.
Evet.
Giderek seni değiştiriyor, başka biri yapıyor.
Kesinlikle öyle. O zaman ya zaten bu noktada 4 ay çok güzel gitti ve 4 aydan sonra bozuldu ya. Bekle bakalım. Düzelecek gibi mi değil? Sen aldın 4 ayını arkadaşım. 4 ay sana çok iyi geldi. Hadi tak sepeti koluna. Herkes kendi yoluna. Narsistlerden bu şekilde de yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu an aklıma geldi.
Çok güçlü karakter gerekiyor bunun için.
Evet.
Çünkü onlar o dört
Düşmeyeceğim.
aylık süre boyunca kimse seni benim sevdiğim gibi sevemez de
Evet.
alttan alta sana veriyor.
Tabii. Tabii
Yani
tabii.
bir de bu var. O kadar kolay olmuyor. İnan olmuyor. Yani ben
Evet.
kendim tanıdığım en güçlü karakterlerden biriyimdir. Evet, travmalarım vardır ama çok güçlüyümdür. Bak buna rağmen bunu itiraf ediyorum. Ya ben bu sezonu bak kurtulduktan sonra şu son geçirdiğimiz televizyondaki program sezonunda o kadar eğlendim, o kadar güldüm, o kadar mutlu oldum ki içim temizlendi, detoks gibi.
Demek ki benim gördüğüm mesela dışarıdan göstermiyor ama senin içinde de demek ki çok eğleniyordun ve çok neşeliydin. Dışarıdan herkes ekranda, telefon ekranında bile herkes olduğundan çok daha mutlu ve neşeli gözüküyor ama önemli olan senin kendini içeriden de nasıl hissettiğin. Vallahi müthiş, müthiş bir sohbetti Aslı. Çok mutlu oldum. Yalnız hissetmediğimizi ben gördüm en azından. Ve aramızdanın da olayı birazcık bu. Hani sen yalnız değilsin. Bak ben de yaşıyorum. Herkes
Evet.
yaşıyor. Aslı Şafak bile yaşıyor.
Ay
Arkadaşım
olur
sen
mu
nasıl
bir yaşı? Ben
yaşayacaksın?
nasıl yaşadım? Kendine güvensizliğin doruklarını yaşayıp oralardan ne yaralar aldım? Tabii ki herkes yaşıyor. Ama uzmanların söylediği bir şey söyleyeceğim. Eğer çocuğunuz yoksa, üremediyseniz o narsisten, yani evli değilseniz ya da bir maliyetiniz büyük yoksa ona karşı, yani ödemeniz gereken bir bedel, arkanıza bakmadan kaçın diyor bütün uzmanlar. Onu da söyleyelim.
Aslı son sorum bu 6 çeşit ya bunlar.
Son
Bu altı çeşidini
sekizdi, son
tamamlatırım.
sekiz. Ya onu düşündüm de tam hatırlayamadım. Sonra şey yapamadım işimden dolayı Funda, ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak bir tanesi daha var, yeni bulunan, son 1 yılda bulunan, onu
Ha.
söyleyeyim. Bu çok önemli. Etrafımızda çok fazla Funda. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışan bazı kişilikler.
Bunları nereden ayıracağız?
İşte onlar içinde, yani onlar kendi kahramanlıklarını orada yazıyorlar. Kendi narsizmlerini çoğu zaman aralarında çok. Bu yeni konmuş bir çeşit.
Anladım.
Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Hani hayvanları kurtarıyor, çocukları kurtarıyor. Sanıyorsun ki adanmışlık var. Asla öyle bir şey yok. Bu herkes için değil, çok değerli çalışmalar var. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu tamamen Amerikan psikiyatri literatürüne yeni geçmiş bir şey olarak söylüyorum.
Ama
Komünyon. Bak adı da komünyon, narsistik.
sen anlatırken zaten gözüme bir Instagram profili bile geldi biliyor musun? Yani
Öyle
o
mi? Ha.
%100 narsist de zaten. Onun hangi gruba girdiğini anladım.
Sadece çocukluk travmalarını şey yapmak için, nasıl diyeyim, tedavi etmek için mesela duranlar var, kurbanmış gibi. Onlar kendilerini çok net açıyorlarmış, çok samimilermiş, çok şeffaflarmış gibi duruyorlar. Şimdi ben de çok açıyorum ama yani belki ben de öyleyim de, hani Öyle duranlar var mesela, bak bu da çok önemli. Kurban bilincinden etrafımızda çok fazla. Ay ne olur arkadaşlar, en yakın arkadaşlarınız böyle olabilir. Dikkat edin, illa erkek olması gerekmiyor. Ne olur uzaklaşın onlardan. Çünkü siz onların
Aklıma bir
kurtarı
şey
bir süre
geldi.
sonra kurtarıcıları ya da anneleri oluyorsunuz ve bunun üzerinden sizi manipüle ediyorlar. Aman diyeyim, aman diyeyim.
Aklıma bir arkadaşın geldi galiba Aslı.
Yok yok yok yok, benim o tarz çok fazla yok da görüyorum etrafta.
Ha.
Ama şey, yani görüyorum. O da en az öbürü kadar büyük bir cehennem.
Kesinlikle öyle.
Yani onlara da çok dikkat edin. Yani sonuçta herkes kendinden sorumlu. Kimse kimsenin annesi, kurtarıcısı değil. Kendi kahramanlık hikayenizi bir başkası üzerinden yazmaya kalkmayın. İlla sevgili kadınlar, kahramanlık yapmak istiyorsanız kendinizi kurtarın, kendinizi yaratın. Olmak istediğiniz kişiye dönüşün. Lütfen ya, ben bu çok değerli bence.
Bravo. Kesinlikle kendi kahramanınız olun. Müthiş, müthiş bir cümle. Çok mutlu oldum Aslı. İyi ki geldin programımıza. İyi ki konuk oldun.
Ne demek, ben çok mutlu oldum.
Çok teşekkür ederim. Ben bunu dayanamayacağım. Bugün yayını alacağım
Ay
gerçekten.
gerçekten mi?
Evet.
Çok heyecanlıyım. Şey, benim can sağlığım falan tehlikeye girmez değil mi? Hani böyle şeyim falan, hani böyle.
Senin girerse benim de girer zaten. İkimiz bu yola girdik. Hiç
Hayat
merak
çok
etme.
güzel. Ne olur yani, hakikaten hayat çok güzel. Herkes değerini bilsin her şeyin. Ben bunu klişe olarak söylemiyorum. Çok içselleştirip söylüyorum. Kimse için gözyaşına gerek yok. O gözyaşı, o ter kendimiz için akmalı.
Kesinlikle öyle. Çok katılıyorum. Yani çok zaten terapistler şunu söylüyor. Bir ilişki çok hızlı ilerliyorsa, çok hızlı yükseltiyorsa sizi, sizin karşı koyamadığınız bir çekim varsa, böyle inanılmaz şeyseniz, çok heyecanlıysanız, çok çekiliyorsanız, çok aşıksınız, ya orada bir yanlış var. Orada ters giden bir şey var. Seni çeken başka bir şey çünkü. Seni çeken aslında çocukluk travmalarınla alakalı bir şeyler. Çünkü sağlıklı ilişkiler yavaş yavaş ilerler. Birbirini tanıdıkça yükselirsin, birbirini tanıdıkça mutlu olursun ve ilişki aslında kendini yavaş yavaş oluşturur. Fakat biz bu diziler, filmler sayesinde sanıyoruz ki pat aşık oldun ve şu an dünyanın en mutlu insanıyım. Bu da çok normal bir şey. Çok hızlı
Evet.
yükseliyorsun ve sonra çok hızlı düşüyorsun ve düzelemiyorsun.
Hepimiz aynı noktadan aslında besleniyoruz. Sevilmek, beğenilmek hepimizin ortak noktası. Öyle bir zaafımız var. Yani bunun üstüne biraz çalışmak gerekiyor. Herkes kendiyle ilgili onaylanmak. O
Evet.
zaman işte zaten karşı tarafın bu çok yüksek yüksek halleri, yani yüksek yüksek tepelere ev kurulmuyor işte, yani belli bir şey. Kurulmuyor
Ya neyim başlık yapacağımı şaşırdım be
ama
kızım.
maliyet, maliyet. Bak ben size söyleyeyim arkadaşlar, lütfen en baştaki cümlemi sonda da söylüyorum. Oturun, matematiğinizi, ekonominizi çalıştırın. Hani bir şey alırken kendinize bir ayakkabı, bir ruj. Bakıyorsunuz ya fiyat kazanç oranına. Aynen buna bakın, bakın. Ben kendime gidip Zara'dan 200 liraya bir gömlek beğendim geçenlerde Funda. Fakat biraz böyle haşviş hoş bir gömlek, tamam mı? Hani her yere giyemezsin onu.
Aynen.
Bir de çok pahalı, çok pahalı başka bir ceket beğendim. Ama Zara'dan değil, başka yerden. Dedim ki ben bu ceketi tepe tepe kullanırım. Evet çok pahalı. Bu gömleği iki kere giyerim. Fiyat birim maliyetini söylüyorum. Bu gömlek bir kullanışta bana 100 liraya mal olur. Ama öbürü çok pahalı olmakla beraber bana her kullanışta 20 liraya mal olur. O zaman bu daha ucuz deyip ben gidip o kaliteli ve sürekli kullanacağım şeyi aldım. İlişki de böyle bir şeydir. Lütfen birim maliyet hesabı yapın. Kuru temizleme gideri var mı? Bunu her gün giyip makineye atabilir miyim? Çok bana maliyeti var mı? Üzerime rahatlıkla her şeyle uydurabilir miyim? Bunlar böyle şeylerdir. Maliyet hesabını unutmayın. Keçi boynuzu yemeyin bir kiloya bir gram tadı almak için. Yazık midemize.
Aynen öyle. Keçi boynuzu. Hiç unutmayacağım bir örnek oldu.
Valla adama dedim maliyeti kurtarmıyorsun dedim. O da bana çok ağır oldu ama bu dedim.
İnanılmaz. En azından anlıyor dilinden.
Çok ağır oldu bu dedim.
Daha ağırında söylerdim mi? Neyse benim
Yok
de
hiç.
bu
En ağrı buydu.
işte tüm zarafetinle ustaca savuşturmuşsun bu başına gelen şeyi.
Evet.
Ama ben o kadar zarif olmayabiliyorum her seferinde.
Fundacığım inan bana, ellerine geldiğinde olacaksın. Çünkü öfkelenmek bile bir maliyet. Ona bile değmiyor bazıları.
Aslı, gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Aramızdan bu bölümden şimdilik bu kadar. Umarım bizim kadar eğlenmişsinizdir. Yorumlarınızı son postumun altına bekliyorum. Eğer sevdiyseniz aramızdayı takip almayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı, profillerinizle paylaşmayı, Aslı Şafak'ı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.